Kitabın adı İnsanları Seveceksin. Yazar Erik Maria Remarque. 32. ayrım. Delikanlı, cennet bu mu diye sordu Klasman. Evet karşılığını verdi. Burası elbette bir cennet sayılabilir. Gerçi birçokları reddolunuyor, fakat birçoklarının da müddetleri uzatılıyor. Birkaç koridordan geçtiler ve bir istasyon holünden ziyade dördüncü mevki bir bekleme salonunu andıran bir yere geldiler. Burada dünyanın dört bucağından gelmiş insanlar vardı. Sıralar yetmiyordu. Bir kısmı ayakta duruyordu, bir kısmı yerlere oturmuştu. Kern salonun bir köşesinde iri ve esmer bir kadının kuluçkaya yatmış tavuk gibi oturduğunu gördü. Kadının hareketsiz ve muntazam çizgili bir yüzü vardı. Siyah saçları iki yana ayrılmış ve taranmıştı. Etrafında bir sürü çocuk oynaşıyordu. En küçük çocuğa da meme veriyordu. Kadın sağlam bir havanın o tuhaf gururu ve her anada bulunan olağan bir sahip çıkma ile bütün bu gürültü patırdının içinde sakin sakin oturuyor ve bir abide etrafında oynaşır gibi analarının dizi dibinde veya arkasında oynaşan yavrucuklarından başka gözüne bir şey görünmüyordu. Kadının yanı başında titrek, kırçıl sakalları, lüleli saçları ve siyah kaftanları ile bir sürü Yahudi durmaktaydı. Yüzlerinde sarsılmaz bir teslimiyet ifadesi okunan bu Yahudilerin, sanki yüzlerce yıldan beri bekleyen ve daha da birçok yüzlerce yıl bekleyeceklerini bilen bir halleri vardı. Duvarın önündeki sıraya gebe bir kadın oturmuştu. Kadının yanı başında ellerini durmadan sinirli sinirli uğuşturan bir adam oturuyordu. Bunun yanında ağlayan bir kadını yavaş sesle teselliye çalışan beyaz saçlı bir adam. Gebe kadının öbür yanında sivilceli yüzlü bir genç oturmakta. Delikanlı karşısında oturan ve eldivenlerini bir giyip bir çıkaran güzel ve şık bir kadına hırsızlama bakıyor ve sigarasını içiyordu. Kambur bir adam not defterine bir şeyler yazmakta. Birkaç Romanyalı bir buhar kazanı gibi sesler çıkararak konuşuyorlar. Fotoğraflara bakan bir adam bunları bir cebine koyuyor, bir çıkarıp yine bakıyordu. Bir şişman kadın İtalyanca gazetesini okumaktadır. Kendi mahzunluğuna kapanmış bir genç kız bütün bu olup bitenlere karşı hiç ilgi göstermeden oturuyor. Klasman, bütün bu gördüklerin bir ikamet tezkeresi isteğinde bulunan veya bulunacak olan kimselerdir. Bunu almak için ne gibi kağıtlar lazım? Mühim bir kısmının henüz müddeti bitmemiş yahut da bittiği halde yenilenmemiş pasaportları var veya herhangi bir vesika ile Fransa'ya resmen girebilmiş bulunuyorlar. O halde burası en berbat salon değil. Klasman öyle dedi. Kern gişelerin arkasında erkek memurlardan gayrı genç kızların da çalıştığını gördü. Bu şirin kızlar şık da giyinmişlerdi. Çoğunun açık renk bluzları vardı. Ve bunları kirden korumak için siyah setenden yarım kolluklar geçirmişlerdi. Kern bir an için gişelerin dışındaki bu bir sürü insanın bütün hayatı çamur içinde geçen muazzam bir didişmeden ibaret olduğu halde aynı gişelerin arkasında bluzlarının kollarını bir parçacık kirden korumaya çalışan insanlar oturabileceğini öyle tahaf buldu ki. Klasman, bu son haftalarda vilayetteki işlerimiz büsbütün kötüleşti dedi. Almanya'da komşu memleketleri sinirlendirecek bir şey olunca bunun ilk acısını yine mülteciler çekiyor. İki tarafın da gücü ancak bu zavallılara yetiyor. Kern gişenin önünde daracık ve zeki yüzlü bir adamın durduğunu gördü. Adamın kağıtları muntazam olmalıydı. Zira gişenin arkasındaki kız birkaç sorudan sonra başıyla olur işareti yaparak bunları almış ve yazmaya başlamıştı. Fakat Ken adamın beklediği yerde nasıl terlemeye başladığını gördü. Kocaman salonun soğuk olmasına ve adamcağızın sırtında sadece bir yazlık elbise bulunmasına rağmen her yanından terler sızıyordu. Yüzü sırılsıklam olmuştu. Alnından ve suratının her yanından inci gibi ter damlaları akıyordu. Ve kolları gişenin tahtasına dayanmış olduğu halde hiçbir hareket yapmadan, hatta teslimiyetkar bir tavır bile takılmadan bekliyordu. Sorulanlara hemen cevap verebilmek için öylece bekliyordu. Adamın isteği yerine getirilmişti. Fakat buna rağmen o, sanki bir kalpsizlik dünyasında azaba mahkum edilmiş gibi ecel terleri döküyordu. Eğer Adam bağırsa veya dilenseydi, Kern'e bu kadar müthiş gelmeyecekti. Fakat derli toplu, iyi bir vaziyette ve nazikane orada durması ve sadece ter deliklerinin arzularını açığa vurması insanı adamcağızın kendi içinde boğulduğunu sandırıyordu. Şu gördüğü manzara kadar başka hiçbir şey delikanlıya, insanlığın bütün olukları sızmaya başlayan zavallı bir yaratığın azabını hissettiremezdi. Gişenin arkasındaki memur kadın sevimli bir gülümseyişle adamın yüzüne baktı ve kağıtları geri verdi. Adam yumuşak ve harikulade bir Fransızca ile teşekkür etti ve acele acele uzaklaştı. Ancak salonun çıkış kapısında durdu ve içinde yazılı olanları görmek için kağıtlarına baktı. Mavimtırak bir damgadan ve birkaç tarihten başka bir fazlalık yoktu. Fakat adam birdenbire ilkbaharın geldiği ve bu ürkek insanlarla dolu salonda hürriyet bülbülleri sarhoş edercesine öttüklerini sandı. Kern, gidelim mi diye sordu. Yeterince gördünüz mü? Evet. Dış kapıya doğru yürüdüler. Fakat üstleri başları berbat bir alay Yahudi yollarını kesti. Açlıktan kıyameti koparan kargalar gibi etraflarını sarmışlardı. Yahudilerin en ihtiyarı düşkün ve alçalmış bir tavırla onlara doğru ilerledi ve fevkalade bozuk bir Almanca ile bazı kelimeler kekeledi. Lütfen, yardım. Biz bilmez Fransızca. Yardım, yardım rica ederiz. Efendi, efendi yardım. Bütün Yahudiler bu garip sözlere ellerini kollarını hareket ettirerek acayip bir koro ahengiyle iştirak ettiler. Efendi, efendi, efendi. Bildikleri tek Almanca kelime bu olacaktı. Zira efendi kelimesini aralıksız tekrarlıyorlar. Bunu söylerken de sarımtırak ve mecalsiz elleriyle kendilerini, alınlarını, gözlerini, kalplerini işaret ediyorlar ve bu hareketleri ısrarla, hatta biraz da yaltaklanarak mütemadiyen tekrarlıyorlardı. Efendi, efendi, efendi en ihtiyarlara birkaç kelime daha ilave ediyor ve sonra o da aynı şeyi tekrar ediyordu. Efendi, efendi, ihtiyar ötekilerden birkaç kelime daha fazla Almanca biliyordu. Klasman delikanlıya sordu. Yahudice bilir misiniz? Kern hayır diye cevap verdi. Tek kelime bilmem. Bu Yahudiler Yahudiciden başka dil bilmiyorlar. Günlerden beri burada oturuyorlar ve bir türlü dertlerini anlatamıyorlar. Bu sebepten kendilerine yardım edecek bir tercüman arıyorlar. Yahudice kelimesini duyan ihtiyar, Yahudice, Yahudice diye acele acele ilave etti. Heyecanlı ve mana dolu yüzlerden mürekkep bu acayip koro efendi, efendi diye esrarlı dalgaları hatırlatan bir ahenkle uğuldadı. İhtiyar Yahudi gişeleri gösteriyordu. Yardım, yardım, ben bilmez konuşmak, efendi, efendi. Klasman ihtiyara doğru maalesef der gibi bir hareket yaptı. Yahudice bilmez. Bir karga sürüsünü andıran bu zavallı insanlar Kern'in etrafını çevirmişlerdi. Yahudice efendi, Yahudice. Kern hayır demek ister gibi başını salladı. Hareketler birdenbire durakladı. İhtiyar Yahudi başını öne doğru eğmiş ve gözlerini hayretle açmış olduğu halde sualini tekrarladı. Bilmez mi? Kern hayır demek ister gibi başını salladı. İhtiyar Yahudi ah dedi ve ellerini göğsüne kadar kaldırdı. Parmaklarının ucu ile vücuduna temas ediyordu. Ellerinin aldığı şekil insana kalbi muhafaza için çatılmış küçük bir damı hatırlatıyordu. Ve böylece sanki uzaklardan gelen bir sesle kulak kabartıyormuş gibi bir parça öne doğru eğilmiş olduğu halde bir müddet kaldıktan sonra bir reverans yaptı ve ellerini yavaş yavaş yanına bıraktı. Kern ve Klasman salondan çıktılar. Koridora vardıkları zaman biraz ötede başlayan taş merdivenlerden doğru gelen coşkun bir müzik duydular. Muazzam bir bandonun ve kıyameti koparan borazanların çaldığı oynak bir marştı bu. Kern, bu da ne ses diye sordu. Radyo. Yukarıda polis yatakhaneleri var da öğle konseri dinliyorlar. Marşın akisleri ışıl ışıl bir derenin suları gibi merdivenlerden aşağı hücum ediyorlar. Koridorun her yanını kaplıyorlar ve geniş cümle kapısından bir şelale gibi dışarı fışkırıyorlardı. Bu küpüre küpüre fışkıran müziğin akisleri merdivenin en alt basamağına hareketsiz bir siyah yumak gibi çömelmiş, renksiz, garip ve loş bir şeklin üzerinden taşıyor. Bu şaşkın bakışlı, zavallı insancığı kaplıyordular. Bu zavallı taş yürekli gişenin önünden adeta kopar gibi ayrılan adamcağızdı. Artık bir daha ayağa kalkmak niyetinde değilmiş gibi çenesini vücuduna değdirircesine eğmiş, omuzlarını toparlamıştı. Tamamiyle işi bitmiş ve mahvolmuş bir halde oraya çömeli vermişti. Coşkun müziğin hayat kadar kudretli, hayat kadar merhametsiz ve renk renk kaskatları bir an bile ara vermeden adamcağızı kaplıyorlar ve saçılıp dökülüyorlardı. Dışarıya çıkınca klasman, haydi gelin dedi, birer kahve içelim. Küçük bir meyhanenin önüne konulmuş demir bir masaya oturdular. Kern, siyah ve acı kahveden bir yudum alınca hafiflediğini hissetti ve son istasyon ne manaya gelir diye sordu. Klasman, son istasyon şurada burada yapayalnız ve aç ölümü bekleyen yüzlercenin sembolüdür diye cevap verdi. Hapishaneler, geceleri yeraltı tren istasyonları, Sen nehrinin yeni yapılmış köprü altları. Kern kahvenin önünden lakayt lakayt akıp giden insan seline baktı. Koluna mukavvadan bir şapka kutusu geçirmiş bir genç kız delikanlıya şöyle bir gülümsedi. Genç kız bir daha döndü ve omuzlarından doğru bir daha kaçamak baktı. Klasman kaç yaşındasınız diye sordu. 21, yakında 22'ye gireceğim. Klasman fincanını karıştırdı. Ben de öyle tahmin etmiştim. Benim oğlum da siz yaştadır. O da burada mı? Klasman hayır dedi. O Almanya'da. Kern baktı. Berbat şey. Bunun ne demek olduğunu ben de bilirim. Benim için hiç de öyle değil. Öyleyse daha iyi. Eğer burada bulunsaydı onun işi berbat olurdu. Kern ya diyerek klasmana hayretle baktı. Evet, o zaman onun pastırmasını çıkarıncaya kadar döverdim. Ne dediniz? Beni ihbar etmişti. Onun yüzünden buralara düştüm. Aman ya Rabbi, ne iğrenç işler. Ben Katolik'im, hem de sofularından. Oysa bu oğlan birkaç seneden beri partinin şu mahdut gençlik teşkilatından birine mensuptu. Böyleleri kıdemli mücahitlerden sayılıyor. Bütün bunlardan hiç de hoşlanmadığımı tahmin edebilirsiniz. Oğlan bana karşı gittikçe düşman kesiliyordu. Günün birinde bir onbaşının nefere emrettiği bir eda ile eğer ağzımı tutmayacak olursam başıma bir iş geleceğini söyledi. Sizin anlayacağınız tehdide kalkışıyordu. Ben de cevaben suratına canı gönülden bir tokat aşk ettim. Kudurmuş gibi koştu ve polise ihbar ederek parti hakkındaki bütün küfürlerimi aynen zapta geçirtti. Yine talihim varmış ki orada vazife gören bir dostum hemen telefon etti ve usulcacık savuşmaklığım tavsiyesinde bulundu. Bir saat sonra beni yakalamak üzere gelen heyetin başında oğlum bulunuyordu. Kern, hiç şakası yok demek dedi. Klasman başıyla tasdik etti. Evet ama ben geri dönünce onun içinde hiç şakası olmayacak. Kim bilir o zamana kadar belki o da bir oğul sahibi olacak. Hem bu oğul onu belki de komünistlere ihbar edecek. Klasman Kern'e alıngan alıngan baktı. Bu işin o kadar uzun mu süreceğini sanıyorsunuz? Bilmiyorum. Fakat günün birinde geri döneceğimi düşünemiyorum. Steiner ceketinin sol yakasının altına bir Nasyonal Sosyalist Parti işareti iliştirdikten sonra ''Vallahi enfes oldu, Beer'' dedi. ''Peki ama bunu nereden ele geçirdiniz?'' Doktor Beer sırıttı. ''Geçenlerde Murten'de bir otomobil kazası geçiren bir müşterimden kolunun çıkığını düzeltmiştim. Önce pek çekingen davranıyor ve orada olup bitenleri harikulade buluyordu. Sonra karşılıklı birkaç konyak içtik ve adamcağız biraz evvelsi harikulade bulduğu her şeye küfürler savurdu ve parti işaretini de hatıra olarak bana verdi. Ne yazık ki yine Almanya'ya dönmek mecburiyetindeydi.'' Steiner, Allah bu adamcağızdan razı olsun dedi ve masanın üstünde duran mavi bir dosyayı alıp açtı. İçinde gamalı haçlı bir liste ve bazı propaganda nutukları vardı. Sanırım bu kadarı yeter. Bunlarla 100 defa bile kafese girer. Nutukları ve listeyi Doktor Beer'den almıştı. Bunları Beer'e bir türlü anlaşılmayan bir sebep yüzünden yıllardan beri Stuttgart'taki bir parti teşkilatı yolluyordu. Steiner istediklerinden alasını bulmuş ve Anvers'e karşı savaş durumuna geçmişti. Kern'in başına gelenleri birden duyup öğrenmişti. Bir, seyahatinize ne vakit devam edeceksiniz? Saat 11'de hareket etmeden önce gelir sizden aldığım parti işaretlerini geri veririm. Ala, ben de bir şişe Fendaut'la sizi bekleyeceğim. Steiner yürüdü gitti ve Anvers'lerin sokak kapısını çaldı. Hizmetçi kız açmıştı. Steiner kısaca Bay Anvers ile görüşmek istiyorum dedi. Adım Hüberlir. Hizmetçi bir müddet kayboldu ve tekrar geldiği zaman ne maksatla görüşecektiniz diye sordu. Steiner ha diye aklından geçirdi. Bizim Kern'in yadigarı. Çünkü Kern'in sorgusuz sualsiz kabul olduğunu biliyordu. Kısaca izah etti. Partiye ait işler için. Bu defa bizzat Anvers göründü ve mütecessiz Steiner'i süzdü. Steiner lakayt bir tavırla elini kaldırdı. Parti arkadaşı Anvers'le mi görüşüyorum? Evet. Steiner yakasını tersine çevirdi ve parti işaretini göstererek Huber dedi ve izahat verdi. Partinin yabancı memleketler teşkilatı tarafından gönderiliyorum ve size bazı sorular soracağım. Anvers de hemen toparlandı ve reverans yaptı. Lütfen içeri buyurmaz mısınız? Bay Huber, Schütlwitz Huber. Malum ya, yerin kulağı vardır. Malum. Benim için ne şeref Bay Huber. Steiner iyi hesaplamıştı. Şüphelenmek Anvers'in aklına bile gelmemişti. Körü körüne itaat ve Gestapo korkusu adamcağızın kemiklerine işlemişti. Ama eğer şüphelenecek bile olsaydı İsviçre'de bulundukça Steiner'e karşı bir şey yapmasına imkan yoktu. Steiner'de Avusturyalı bir Huber pasaportu vardı. Bu sebepledir ki onun Alman parti teşkilatları ile münasebetinin derecesini kimsenin tayin etmesine imkan yoktu. Hatta gizli propaganda işlerinde epey zamandan beri haberdar edilmeyen Alman elçiliği bile kestiremezdi. Anvers Steiner'i salona götürdü. Steiner Anvers'in koltuğuna yerleşerek oturunuz dedi ve dosyasını karıştırarak devam etti. Parti arkadaşı Anvers, siz de bilirsiniz ki memleket dışındaki çalışmalarımızda göz önünde bulundurduğumuz en mühim prensip gürültüsüzce iş görmektir. Anvers başıyla tasdik etti. Bizim de sizden beklediğimiz bu idi. Sessiz sedasız çalışmak. Fakat işittiğimize göre burada genç bir mülteci ile lüzumsuz bir dedikoduya sebebiyet vermişsiniz. Anvers sandalyesinden fırladı. Bu cani, bu melun herif beni hasta yaptı. Hasta ve gülünç yaptı. Ah melun serseri. Steiner hemen lafı kesti. Alenen mi? Alenen mi gülünç oldunuz? Parti arkadaşı Anvers. Anvers bir gaf yaptığını fark etti. Heyecandan kehirleyerek alenen değil dedi. Sadece kendi kendime karşı. Evet sadece. Steiner yiyecekmiş gibi baktı ve kelimeleri ağır ağır telaffuz ederek hakiki bir parti arkadaşı kendi kendisine karşı dahi hiçbir zaman gülünç duruma düşmez dedi. Hem siz ne oldunuz Allah aşkına? Yoksa demokrasi fareleri huyunuzu mu değiştirdiler? Gülünç ha, bizler için böyle bir kelimenin lügatta yeri yoktur. Fakat biz nasyonal sosyalistlerden gayri herkes topyekin gülünçtür. Anlaşıldı mı? Anvers elini alnında dolaştırdı. Evet, elbette. Kendini artık yarı yarıya temerküz kampında saydığı için bu hareketle biraz kendine gelmek istemişti. Bu bir tesadüften başka bir şey değildir. Yoksa ben daima bir çelik kadar dayanıklıyımdır. Partiye olan bağlılığım her şeyin üstündedir. Steiner herifin konuşmasını bir müddet dinledikten sonra yarıda kesti. Pekala parti arkadaşım, böyle bir olayın bir daha tekrarlanmayacağına kanaat getirdim. Bundan böyle mültecilerle alakadar olmayın, anlaşıldı mı? Bu belalardan kurtulmuş olmaklığımız bile bizler için ne saadet. Anvers acele tasdik etti, ayağa kalktı ve büfeden kristal bir şişe ile iç kısımları altın suyuna batmış gümüşten iki likör kadehi getirdi. Steiner olup biten işlere ürkek ürkek baktı. Bu da ne? Diye sordu. Konyak, serinletici bir şey almak istediğinizi sanmıştım. Steiner biraz samimi bir tavırla, insan ancak çok kötü konyağı bu şekilde ikram eder dedi. Yahut da bir iffet ve istikamet cemiyeti ziyafetinde. Benim konyağı öyle pek küçük olmamak şartıyla bildiğimiz bardakla getirin. Anmer sevincinden uçuyordu. Memnunlukla, memnunlukla. Steiner içti, konyak da oldukça iyiydi. Bundan yana Anmers'in övünmesine hiçbir sebep yoktu. İsviçre'de kötü konyak bulunmaz. Steiner Doktor Beer'den ödünç almış olduğu mavi deri çantada bulunan dosyaya uzandı. Sizinle halledilecek ufak bir işimiz daha var, parti arkadaşım Anmers. Fakat başkalarına açmamak şartıyla. Propagandamızın bugüne kadar İsviçre'deki faaliyetinin pek zayıf olduğunu siz de kabul edersiniz ya.
32. ayrımın sonu. Sayfa 311. Devamı 33. ayrımda.